Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Ben bugün sizlere evlerimizden sesleniyoruz. Bu karantina döneminde, kapanma döneminde biraz teknolojinin bize sunduğu fırsatlardan faydalanıyoruz. Bağı koparmamak adına bugün evlerimizdeyiz ve bu programı çevrimiçi olarak yapmaya çalışıyoruz, kayda almaya çalışıyoruz. Şimdiden sürçülisan edersek teknik aksaklıklardan dolayı affola diyelim. Hocam hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. İlginç
Hocam
bir
bugün
deneyim olacak bizim için de.
evet biz de ilk defa deneyeceğiz bakalım. Bugün bir konu olarak mükemmelliği konuşalım istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Mükemmelliği böyle her yönüyle mükemmel olarak ele almaya çalışalım mı?
Evet.
Da dilimizden duyunca. Önce hani nedir, ne değildir? Bu iyi bir şey midir? Mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçilik demek, mükemmel olmak demek midir? Bize faydası nedir, zararı nedir? Programımızın ismi Anlamla Yaşamak. Bu anlamla yaşam konusunda bize bir fayda sağlar mı? Engelleri nedir? Biraz bunu her yönüyle konuşmaya çalışalım.
Umarım.
Vaktimiz yettiğince.
Umarım inşallah.
Nasıl başlamak istersiniz hocam? Nedir bu
Senin de
mükemmelliyetçilik?
işaret ettiğin meseleden başlayalım. Yani aslında şeyin de bir altını çizerim. Bu da bizim ilk defa bir çevrim içi yayınımız oluyor. Bu pandemi döneminde çevrim içi dersler yaptık. Çevrim içi görüşmeler yaptık. Hastalarımızla, danışanlarımızla yüz yüze gelemediğimiz. Radyo programı da bakalım nasıl olacak. Ama bir dönüşüm içindeyiz sanki. Değil mi? Hani bir evrilme sürecindeyiz. Buna da alışmamız ve buraya bir ayak uydurmamız gerekecek. Ve bu işi de mükemmel yapmaya gayret etmeye çalışacağız. Mükemmelliyetçilik psikoloji yardım kitaplarına, kişisel gelişim kitaplarında da sık sık vurgulanan bir mesele. Yani son 10 yıldır mesela kişilerin yaşadığı zorlanmalarda, işlerinin yoluna gitmediği durumlarda bir problemli unsur olarak altını çizdikleri bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Hani işlerim niye kötü gidiyor? Çünkü ben çok mükemmeliyetçiyim. Aslında bu kadar mükemmeliyetçi olmasam, vasata tabi olsam ya da hani iyiyle idare etsem bu kadar problemli olmayacak. Bununla ilgili yayınlar da var tabii. Hani depresyonda ya da anksiyete bozukluklarında özellikle işte obsesif kompulsif bozuklukta bunun çok altı çiziliyor. Sanki hastalığın ya da o sorunun devam ettiren bir unsuruymuş gibi mükemmeliyetçilik ele alınıyor.
Hem yatkınlaştırıcı hem de sürdürücü bir faktör değil mi hocam?
Evet, öyle gibi ele alınıyor ama bunun biraz içine dalmamız gerekiyor. Yani bunu biraz ayrıntılandıralım. Mükemmeliyetçilik gerçekten soruna mı yol açıyor? Burada altını çizmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu sorun olarak karşımıza çıkan mükemmeliyetçilikle işimizi olabilecek en iyi şekilde yapmayla alakalı olan mükemmeliyetçiliği birbirinden ayırt edelim.
Evet. Ben ona biraz
Burada
ılımlı mükemmeliyetçilik gibi bir şey böyle hani
Eyvallah.
yumuşatılmış
Evet.
kullanıyorum bazen ama ne kadar doğru bilmiyorum.
Eyvallah. Şey tabii tarz ve tavır meselesi. Şimdi bizim ekolde radikal davranışçılığa giriyor ya.
Evet.
Hani şey kabul ve kararlılık terapisi. Radikal davranışçılık içinde yer alan bir model. Ben bu konuda da radikal bir tutum izliyorum. Hani radikal bir mükemmeliyetçi sayılırım ben de. Hani kendi işimde değil
Eyvallah.
ama. Hani şey açısından,
Tutum mu?
mükemmeliyetçilikteki tutum açısından, yerim açısından, taraftarlık açısından. Çünkü bunu şöyle ayırt edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yapılacak işin ayrıntısına, işin yolunda gitmesine yönelik küçük nüansları hesap etme meselesinde mükemmeliyetçiliğin yıkıcı bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum. Yıkıcı sonuç nerede çıkıyor? Yapılacak işin sonucunda karşılaşılacak problemli durumları engelleme çabasına girildiğinde bir patoloji ortaya çıkıyor ya da sorun ortaya çıkıyor. Yani ben bir sunum yapacağım diyelim. Bu sunum ya beğenilmezse, bu sunumda şunları şunları eksik yaptığım anlaşılırsa, benim bu meseleyle ilgili yetersizliğim göz önüne görünürse, düşünceleri ve duygularıyla ben mücadele etmeye başlamışsam, orada ben yaptığım işe odaklanmak yerine yaptığım işle ilgili olumsuz sonuçları gidermek için bir zihinsel mücadele içine girmiş oluyorum. Burası yıkıcı bir süreç. Bura bana bir şey vaat eden bir süreç değil. Çünkü iş yaptığım işle ilgili bir adım düşünüyorum, şunu şöyle yapayım diyorum. Sonrasında zihin bana diyor ki öyle yaparsan şurası eksik kalır. Bu eksik kalması senin şöyle biri olduğun anlamına gelir. Bu eksik kalırsa da şöyle bir görüntü ortaya çıkarırsın gibi. Olay sonrası olumsuz senaryolarla beni meşgul etmeye çağırıyor. Şimdi burası yıkıcı bir süreç.
Evet, yaptığımız işin hakkını vermeye çalışmakla, evet, yaptığımız işin böyle hakkıyla yapmaya çalışmakla olası negatif sonuçları üzerinde sürekli bir düşünüp durma davranışın arasında fark var.
Evet, aynen öyle. Mesela bu yıkıcılığı yaşamamak için yapacağım işte ilgili olarak en iyi sonucu düşünmek de zorunda değilim. Onun tam tersi olarak. Yani ben öyle bir iş yapacağım ki herkes beğenecek. Herkesin takdirini alacağım. O da takdir edecek beni, şu da takdir edecek diye kendime bu tür senaryoları da göstermemin bir katkısı olmuyor. Şimdi ikisi de yapacağım işle ilgili değil de yapacağım iş sonrasında ortaya çıkacak sonuçla ilgili olarak olumlu, olumsuz senaryolar. Ama zihin bunları niye yapıyor? Tabii ki şey için yapıyor. İşin kalitesini arttırmaya yönelik yapıyor. Hani bir nevi kendimizi kamçılıyoruz. Hani olumsuz sonucu düşünerek ya da olumlu sonucu düşünerek de bir motivasyon yaratmaya çalışıyoruz.
Evet. Ben de onu soracaktım hocam. Motivasyona bir katkısı var mı gerçekten?
Tabii bu niyetle yapılan şeyler bunlar. Hani öyle bir sunum yapacağım ki işte insanlar şöyle faydalanacak, şöyle katkısı olacak. Şimdi bunlar doğal olarak ortaya çıkan ve işin kalitesine de bir vurgu yapan süreçler. Fakat o işi mesela gereğince yapabilmek için sürekli o motivasyonu diri tutmamıza gerek yok. Yani yapacağım işle ilgili karşılaşacağım en iyi sonucu kendime hatırlatmama gerek yok. Daha doğrusu bu yıkıcı. Niye? Çünkü zihin her zaman karşıtıyla cevap vermeye eğilimli bir süreci devam ettirir. Çünkü hani o iş şöyle olacak, ben zaten bu konuda yeterliyim, yarın da şöyle yapacağım ve şöyle bir sonuç alacağım deyince zihin diyecek ki ya bak şurasını kaçırabilirsin. Şurada eksik olduğun noktalar var. Ya şu aklına gelmezse gibi bir hep o uçtanın yani ucun diğer tarafıyla bana mukabele edecek.
Bütün ya alternatifleri da, böyle değerlendirmeye çalışacak değil mi? Hiçbir şeyi dışarıda bırakmamaya çalışacak zihni.
Evet. Bu motivasyon meselesi zaten işimizi birazcık rayından çıkartıyor. Yani bir iş yaparken o işin başarılı olacağına dair sürekli inancımızı korumak. Bu kolay bir şey değil ve bu gerekli de değil. Bazı videolar seyrettim şeyle ilgili. Üniversite sınavında derece yapmış çocukların çektiği videolar. Belki sen de görmüşsündür. Hani bu süreç nasıl geçti? Nasıl hazırlandım? Şimdi böyle videolar hazırlıyorlar. Çünkü çocuk iyi bir derece yapmış. Çektiği videolar var son 2 ay kala. Çünkü çocuk aynı şey videonun karşısına geçiyor. Gene olmayacak galiba. Yine yapamayacağım. Yani şu konuda yeterli değilim. Bu konuda yeterli değilim diye gerçekten o anda yaşadığı duyguları, düşünceleri oraya aksettiriyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu çocuk o üniversite sınavında derece yapmış çocuk her gün bunu başaracağına dair bir inançla çalışmadı. Sadece çalıştı. Bu tür düşünceleri, duyguları olsa da, kaygısı olsa da, yapamayacağına dair düşünceler olsa da bu düşüncenin mesela içeriğiyle uğraşmadığını görüyoruz. Sonuçtan
Evet.
görüyoruz.
Burası önemli hocam. Yakın zamanda çünkü bir iki ay içerisinde
Sınava
öğrencilerimiz,
girecek
çocuklarımız
arkadaşlar da
sınava
var.
girecekler. Evet,
Evet.
bu özellikle sınav hazırlıklarında, sınava hazırlanma bu bir maraton gibi geliyor bana.
Evet,
Bu
evet.
motivasyon meselesi, motivasyonun düşmesi, zaman zaman kaygıların olması konusunda öğrencilerin sıklıkla zorluğa düştüğünü biliyoruz. Bu söylediğiniz çok kıymetli. Bu motivasyonun her zaman sanki canlı tutulması gerekiyormuş gibi kendime sürekli hatırlatmam, hep güdülenmem gerekiyormuş gibi bir bazen anlayış oluyor. Bu da uzun maratonlarda sürekli hani hızlı koşmak gibi
Yıpratıcı
bir şey
oluyor.
aslında değil mi? Bu çok
Evet.
yıpratıcı, çok yorucu. Belki maratonu tamamlamayı zorlaştırıcı bir
Evet.
anlayış, bir hazırlanma stratejisi gibi
Tabii.
geliyor bana.
Tabii. Yani bir işi yapmakla o işi başarılı o işin başarılı sonuçlanacağına dair inancı taşımak eş zamanlı gitmesine gerek yok. Yani motivasyon ya da istek ya da güdü mesela bu duygusal planda olan bir şeydir. Ve duygular azalır, artar, değişir. Ama çalışmak, eylem benim gerçekleştireceğim ve tercih ettiğim bir süreçtir. Yani ben eylemimi motivasyonumdan ayrı götürebilirim. Mesela bizler mesai altında çalışan insanlarız memurlar olarak. Ben hoş memuriyetim üniversitede çalışıyorum ama işte sabah 8'de 9'da orada olmalıyım. Akşam 4'e kadar 5'e kadar çalışmalıyım. Şimdi devlet benden bunu istiyor. Ben her gün tabii ki işimi seviyorum ve hani birilerine yardımcı olmak, destek olmak beni çok şey yapıyor. Diri tutan bir şey, anlamla ilişkin bir şey kendi açımdan. Ama mesela her gün işe sabah kalktığımda neşeyle aman efendim hani harika bir gün geçecek. Şimdi bir saat yol gideceğim falan. Öyle bir şeyle gitmiyorum ki. Gitmeme de gerek yok. Ve gitmediğim zaman ya da bu motivasyonu az olduğunu hissettiğim zaman rahatsızlık da duymuyorum. Doğal bir şey bu. Bu zahmetli bir şey. Yani ben kalkıyorum işte 40 dakika, 1 saat bazen bir yolculuktan sonra işime varıyorum. O yolculuk çok neşeli, keyifli geçen bir şey değil. Orada ben bir can atarak hani o başka bir şey yani işimi sevmem ve işimi aşkla yapmam başka bir şey. Yapmaya gayret ediyorum her zaman. Ama bu duygusal planda inişler ve çıkışlar oluyor. Şimdi
Evet.
ders çalışırken bu inişler çıkışlar sanki çok zararlıymış gibi ele alınıyor. Ve kişi o motivasyonu fark etmediğinde bu iş olmayacak diye elinde yaptığı işi bırakabiliyor.
Burada mükemmeliyetçilerin yaşadığı daha ekstra sorunlar da oluyor galiba, değil mi? Eğer o tarafımız yüksekse, yapımız yüksekse, motivasyonun biraz düştüğünü fark etmek, çok iyi çalışamadığını fark etmek daha bir belki korkutucu oluyor. Onunla
Evet.
ilgili yaptığımız ruminasyonlar, düşünceler, yorumlar beraberinde sıkıntıyı arttırıp eyleme geçmeyi de engellediğinde bir sarmala dönüşebiliyor. Risk burada yüksek sanırım.
Evet, burada bu adaptif olmayan mükemmeliyetçiler, daha yıkıcı mükemmeliyetçiler ya da bu olumsuz sonuçlarla ilişkili bir zihinsel sürecin ortaya çıkardığı mükemmeliyetçiler, iç dünyayla eylemin koordineli bir şekilde gitmesine yönelik bir tutum içindeler. Yani motivasyonun yüksek olmalı ki ders çalışasın. Motivasyonun zayıfsa senin dersin de verimli olmayacaktır. Şimdi bu kendi içinde de çok anlamsız sayılmaz.
Evet.
Fakat eylemi duyguya teslim etmek meselesi ne kadar benim işime yarayan bir şey. Hani ben burada bu işle ilgili, dersle ilgili yeterince motivasyonum yoksa bundan verim alamam. Deyince o gün ders çalışmayı bırakılıyor. Tamam, formülasyon doğru, motivasyon yüksek alırsa verimli çalışılır. Ne kadar? İşte o gün diyelim 30 sayfa kitap okurum ben. Ya da 300 tane soru çözerim. 500 tane soru çözerim motivasyonum iyi olursa. Peki motivasyonumun kötü olduğunu fark ettim. O gün çalışmadım. Kaç soru çözdüm? Sıfır. Peki motivasyonum kötüyken soru çözdüm. Ama ne kadar çözdüm? İşte varken motivasyon varken 500 soru çözdüm. O günde 200 soru çözdüm. Ama hiç çalışmazsam hiç soru çözmeyeceğim. Ve motivasyonla ilgili başka bir sonuç da hani bu dalgalı olduğundan hani motivasyonumun az olduğunu fark ettiğimde diyelim
Evet.
derse başladım. Hani tamam dedim motivasyon dursun orada ben şu elimdeki işe bakayım. Bir bakarsın motivasyon ders sırasında artar. Hiç de belli olmaz yani. Hiç öyle tahmin ettiğin gibi de 200 ile de bırakmazsın belki günü. O olur 300, 350. Ha 500 olmayabilir belki. Çünkü dalgalı gidiyor. Ama sen o günü kendinle ilgili bir şey yaparak bitirmiş olursun. Fakat mükemmeliyetçilik diye etiketlenen mesele sadece olumsuz sonuçlarla çalıştığında orada geleceğe ilişkin şöyle küçük bir öngörü merkezde oluyor. Motivasyonum yok. Bugün verimli geçmeyecek. Bu kurduğu bağlantı kişiyi dersten alıyor ya da yapacağı işten alıyor. Ve senin
Sonra ne oluyor?
açılışta söylediğin mesele karşıya geliyor. Erteleme. Yani ne adına erteliyoruz? Daha mükemmel yapmak adına ama mükemmelden kasıt da işte iç dünyasıyla eyleminin aynı olduğu, sonucun çok belirgin bir şekilde iyi olacağına dair inancın bulunduğu bir alanı bekliyoruz. Şimdi bu mükemmeliyetçilik değil. Bu olumsuza yer açmama tutumudur. O mükemmeliyetçilik peki hani mükemmeliyetçilik ne? Ben kimsenin mükemmeliyetçilikten vazgeçmesini istemiyorum. Yani ben çocuğuma, asistanlarıma ya da öğrencilerime yani herkese, bütün Türk evlatlarına yapacakları şeyin en iyisi yapmasını, en iyiden vazgeçmemelerini öğütlemek isterim. Ama yani yapacağınız şey mükemmel yapın, evet. Mükemmel ne peki? Mevcut ortam içinde yapılabilecek en iyi tutum. Yani eyleme yönelik bir mükemmeliyetçilik analizi,
O
mükemmeliyetçilik yok.
anki, o anki.
Tamam.
Yani ben problemler kısmını çalışıyorsam matematikte, o yarım saat 45 dakikalık zaman dilimi içerisinde elimden gelen en iyisiyle vermeye çalışmak, hakkını vermeye çalışmak.
Evet, hakkını vermeye çalışmak ve o bağlamda vermeye çalışmak. Yani
Evet.
başka bir bağlamla da kıyaslamadan hani şöyle şöyle olsaydı bu mükemmel olurdu. Bunlar olmadığı için ben bu işi mükemmel yapamam değil. Orada başka bir ortamla bir kıyaslama var ya da başka bir kişiyle kıyaslama var. Mevcut ortam içinde yapabileceğimin en iyisinde bunun ortaya konulması lazım ve bu konuda mükemmeliyetçilikten de vazgeçilmemesi lazım. Ama o yıkıcı olan, olumsuz olarak etiketlenen mükemmeliyetçilik bir meselenin sonucuna ilişkin emin olma çabası. İki, o işi yaparken kuvvetli bir motivasyonu, isteği, arzuyu sürekli canlı tutma çabası. Şimdi bunlar insani şeyler değil. Yani duyguları kontrol edemezsiniz. Motivasyon bir duygudur. Başarıya karşı inanç bir duygudur. İnanç artar, azalır. Bazen yok olur. Yani kendimden de örnek vereyim. Yani Türkiye'deki en zor sınavlardan biridir TUS sınavı. Ya,
Evet.
tamam çok başarılı bir sınavda vermişliğim yok. Derece falan da yapmadım ama işte psikiyatrinin puanları da çok az değildir. Ama TUS sınavında çalışırken yani kaç defa ben şey hissetmişimdir yani bu iş olmayacak. Yani çok kuvvetli bir şekilde bu inancı taşıdığım zamanları hatırlıyorum. Ama bunun bir anlamı yok. Sadece ben orada kendi içsel dünyamla bir mücadele içine girmişim. O ne kadar girmişsem de benim için o kadar yıkıcı olmuş. Ne kadar çalışsam da o kadar verimli olmuş. Mesela çalıştığım zamanlarda arkadaşlar da bilir bizi dinleyen öğrenci arkadaşlar. Mesela çalışmayla öğrenme arasında bir ilgiyi zihin kurar ve çalıştıkça şöyle bir rahatlama başlar. Bilgiler depolandıkça. Hani bu iş olacak düşüncesi de uyanır ama olmayacak düşüncesi de uyanır. Bu süreç içinde bu dalgalanmayı hep yaşanır. Önerim şu. Mükemmeliyetçiliği iç dünyayı temizlemeye, motivasyonu, duyguyu temizlemeye, inancı, kuvveti tutmaya değil, sadece işe odaklı bir mükemmeliyetçiliği tesis etmek her zaman yapıcı sonuçlarla karşılaştırırız.
Eyvallah. Hocam burada çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz hem ne yapmalıyı konuşalım, bir de mükemmel için belki sadece sınav ve başarı ayağına değil, hayatta diğer rollerimizi, etkilerini de biraz konuşalım istiyorum. Ebeveynlik üzerinden belki, o değerler üzerinden
Tabii.
etkilerini de biraz konuşuruz. Hem de ara ara yaptığınız gibi biraz önerileri konuşuruz inşallah.
Olacak.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet, tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile birlikte çevrimiçi olarak bugün sizlere sesimizi duyuruyoruz. Karantina günlerinde evlerimizden yayın yapıyoruz. Umarım sıhhatli olmuştur programın ilk yarısı. Biz de bekleyip göreceğiz program
Evet.
saatini. Hocam aradan önce kıymetli bilgiler veriyordunuz. Mükemmeliyetçilik, motivasyon, başarı, özellikle sınava hazırlanan öğrenciler ve kendi belki deneyimlerimiz üzerinden konuştuk. Neye odaklanmalıyız? Veya mükemmeliyetçilik başlı başına zararlı bir şey midir? Hangi veçesi zararlıdır? Tamamen vaz mı geçmeli mükemmeliyetçilikten? Nerede mükemmeliyetçi olmalıyız diye güzel tespitleriniz ve tavsiyeleriniz olmuştu. Buradan biraz devam
Eyvallah.
edelim hocam.
Eyvallah, teşekkür ederim. Bir özetleyecek olursak ilk bölümde iç dünyayı temizlemeye yönelik
Evet.
çabaların yıkıcılığı ortada. Bunu yani motivasyonu diri tutmak adına da yapsak yıkıcıdır bu. Ya da bizim klinik anlamda karşımıza gelen depresyon, anksiyete gibi durumlarda kaygıyı yok etmeye çalışırken de aynı yıkıcılığı yaşarız. Üzüntüden uzaklaşmaya çalışırken de aynı sıkıntıyı yaşarız. Bir nevi bizim işimiz biraz insanların o iç dünyasını temizleme çabasının olumsuz sonuçlarıyla ilgili oluyor. Klinikte bunları yaşıyoruz ama bunun bir görüntüsü olarak motivasyonu, inancı diri tutmak ve diri tuttuktan sonra da sürekli o şeyi koruyarak işi devam ettirmeye çalışmak, eğer mükemmeliyetçilikse bu zararlıdır ve yıkıcıdır. Ama ben mükemmeliyetçiliğimi yaptığım işin ayrıntısına odaklayarak yaparsam ve hatta yaptığım işin benim için anlamına odaklanarak yaparsam, neden o işi yapıyorum? Oradan beklentim ne? Kendime nasıl bir yatırım yapıyorum bu işle ya da bu iş sonucunda bu işten etkilenecek insanlara karşı nasıl bir görüntü ortaya çıkaracağım? Ya mesela bir sunum yapacaksam işte aktarıcı özelliğimi geliştirmek için, insanlara bir şey öğretebilmek için, insanlara bir yol gösterebilmek için ya da onlara destek olabilmek için ben bu konuyla ilgili nerelere dikkat edeceğim? Ya da sınava çalışıyorsam ben ne uğruna bu sınava çalışıyorum? Bu sınav sonucunda ben kendimde neyi geliştirmeyi planlıyorum? Bunun ayrıntısına bakarak o işe odaklanırsak bu mükemmeliyetçilik zararlı olmadığı gibi verimli de olacak. O yüzden o iç dünyaya değil yapılan işe ya da yapılan işin yıkıcı sonuçlarına değil yine yapılan işe odaklanmak mükemmeliyetçilikte bana verimli bir sonuç ortaya koyar. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Yani sonuca odaklanmadan işe odaklandığımızda sonuç iyi oluyor. Fakat sonuca odaklandığımızda sonuçla ilgili olumsuz senaryolar zihnimi meşgul ediyor ve ben o olumsuz senaryoları bertaraf etmek için uğraşıyorum. İşten uzaklaşıyorum. Bakın. Ama görünürde ben o işi çalışıyor bir kendime de onu söylüyorum. Yani masanın başında oturuyorum. Ama sürekli ben olumsuz sonuçları değerlendirerek, onları engelleme çabasıyla ilgili bir mücadele vererek konuyu okumaya çalışıyorum. O da benim için yıpratıcı oluyor.
Çünkü o anda yaptığımız işten bizi uzaklaştırıyor. O yaptığımız işten bizi uzaklaştırdığını fark ettiğimizde bu sefer, yani uzaklaştığımızı anladığımızda verimimizin düşük olduğunu fark ediyoruz.
Fark ediyoruz.
Bu da bu
evet.
sefer olumsuz bir duyguya neden oluyor. Sonra bu olumsuz duyguyu yok etmeye çalışırken bu karamsarlık o meydana geldiğinde bazen bırakabiliyoruz. Bıraktığımız zaman bir sonraki sefer başlamak için motivasyonumuz yine düşük olabiliyor. Böyle bir kısır döngünün içine bizi sokabiliyor.
Çok doğru. Bu çok gözden kaçan bir şekilde ilerler. Çok iyi fark ettin. Şöyle hani insan mesela çalışır. Ah çok bunaldım, şöyle bir hava alayım dediği zaman. Mesela bunaldığı ve hava alma ihtiyacı içinde olduğu durumların çoğunda kişi yaptığı işe odaklandığı için değil de o işin olumsuz sonuçlarını zihninden geçirdiği için bunalır. Hatta ders çalışan arkadaşlar bilir. Hani bazen saatlerce çalışırsınız. Yani bazen o kadar motive olursunuz ki 2 saat başından kalkmazsınız, hiç etkilenmemişsinizdir. Yani bir yorulma emaresi göstermezsiniz. Hatta birileri size hadi kalk işin başından falan derler. Ama bazen de 15 dakika içinde böyle afakanlar basar, ateş çıkar başınızdan. Bir nefes almak için balkona çıkarsınız. Şimdi buraları iyi bir gözleyin. Bizi dinleyen, izleyen seyirciler için söylüyorum ya da gençler için söylüyorum. Hani o sırada zihniniz ne yapıyor? Gerçekten çalışılan konunun ayrıntılarına mı bakılıyor? Yoksa bunun olumsuz sonuçları mı? Ya da mesela olası iyi senaryoların yokluğu mu? Hani keşke şeyim iyi olsaydı, temelim iyi olsaydı. Bu işe baştan başlasaydım. Hani ya geçmişteki meselelerin analizi ya da gelecekteki olumsuz sonuçların değerlendirilmesiyle mi geçmiş o süreç? Bu çok sinsidir. Zihin bunu ders çalışmayı kaliteli hale getirmek adına yapar.
Evet.
O tip durumlarda onun tuzağına düşmemek çok önemli. Ve basitçe ders çalışmak. Bu biraz böyle çocuk basitliği gibi ele alınması gereken bir şey. Hani şimdi moda kavram, anda olmak, anda kalmak, mindfulness gibi kavramlar var. O kavram basitçe olana cevap vermekle ilgili bir meseledir. Çocuklar
İbnül
böyledir.
Vakt olalım. İbnül vakt olalım diyoruz yani.
Evet. İbnül vakt olmak zordur. Çünkü zihin beni alır götürür. Gerçekten çok sağlam bağlantılar yapar. Bir konuyu bugünkü programda şeye döndü. Yani öğrenciler dedik. Örneklerin hepsi öğrenci ve sınav üzerinden gidiyor. Ya da hani zihin mesela bir sorunla karşılaşıldığında ya da ders çalışırken bir soruyu yapamadığında hemen beni geçmişe götürür. Der ki burada keşke şöyle şöyle temelin sağlam olsaydı. Ya da zamanında başlasaydım. Yani çok kolaydır o geçmişin analizini o anda gitmek. Ama orada bir farkındalığımızı arttırmak lazım. Bir dakika, bu bana ne vaat ediyor? Şu anda benim önümde diyelim 2 saat ders çalışmaya bir zaman ayırmışım. Bu analiz bu 2 saati verimleştirecek mi? Bana bir şey katacak mı? Yoksa o analizin sonucunda ne ortaya çıkacak? Değil mi? Karamsarlık, keşke baştan yapmış olsaydım. Ne oldu motivasyonum? Kendi elimle motivasyonumu indirmiş oluyorum biraz. O geçmişe dalarak.
Evet, burada aslında buranın satır aralarında ne yapmalı meselesi de var değil mi hocam? Yani ben bir dersin başındayım. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, çalışmaya çalışıyorum. O sırada bu düşünceleri fark etmek önemli. Fark ettiğinde ne yapacağızı söylüyorsunuz aslında.
Aynen öyle, çok iyi altını çizdin. Ne yapacağız burada? Mesela orada gerçekten bir soru var. Bir soru yapılamamış. Hatta bir soru daha yapılamamış. Belli orada bir şey eksik. Mesela o eksiğin olası nedenlerinin neler olduğuna dair analizi bana bir katkısı o anda var mı? Eksik olan tarafa dönmek ayrı bir şey. Eksik nerede? Orayı bir daha okuyayım ayrı bir şey. O yapıcı, iyi bir şey. Ama hani temel zayıf. Bir yıl önceden başlasaydım, işi sıkı tutsaydım, aslında benim işte çevremdeki imkanlar şöyle şöyle olsaydı. Bunlar hepsi doğru kendi içinde. Çok da isabetli şeyler. Zihin çok isabetli bir bağlantı kuruyor. Ama lütfen kendinize şunu sorun. Bu bana ne vaat ediyor?
Evet.
Peki o yapılacak şey ne? Basitçe benim muhatap olduğum şeye dönmek. Ben biraz önce bu zor sorularla karşılaşmadan önce buraya niçin oturmuştum? Planımı neye göre yapmıştım? Bu 2 saatte çalışacağım yer şuydu. Lütfen oraya tekrar mücadele etmeden, meseleyi çözmeden, kendimize yüklenmeden, doğruları tırnak içinde söylüyorum. Doğruları dillendirmeden sadece yapılacak işe basitçe dönmek. Şimdi bu robotluk değil. Bu duygusuzluk değil. Bu boş vermişlik, adam sendecilik değil. Aksine bu bir strateji. Çünkü belli bir zaman var, belli bir ders var. Benim de girmek istediğim bir sınav var. Hani güzel bir atasözü var ya, dereye geçirirken at değiştirilmez gibi. Yani o dereye girmişiz. Bu atla o dere geçilecek yani bir şekilde. Batacağım, çıkacağım, ıslanacağım. İstediğim yere çıkacağım, çıkmayacağım bilmiyorum artık süreç içinde. Ama atı değiştirdiğimde boğuluyorum. Attan doluyorum falan.
O bilmiyorum hani sonucu, o belirsizlik, gelecekte bizi neyin beklediğini bilmemek, sınavı kazanıp kazanamayacağımızı bilmemek. Sanırım o var olan belirsizliğe tahammül edememek de işleri zorlaştırıyor değil mi? Sanki her şeyi böyle evet, bir bilmeliyim. O zihnimizin bizi zorladığı, yönlendirdiği, geleceği kontrol altına alma hissiyatı, gerekliliği çok yorucu bir şey diye doğru aklıma geliyor. Bilmiyorum ne dersiniz?
Aslında yıkıcı olarak etiketlenen mükemmeliyetçiliğin bir veçesi de bu oluyor. Yapacağın işle ilgili beklediğin sonucun gerçekleşeceğine emin olma. Hani ben bir adım atacağım ama bu adım sonucunda o umduğum yeri geleceğime dair şimdiden emin olmak istiyorum. Burada da direttiğimiz zaman beni ızdırap bekliyor. Çünkü henüz sonuçlanmadı ve o sonuç nasıl cereyan edecek bilmiyoruz. Bu da o yıkıcı mükemmeliyetçinin ayrı bir görünümü gerçekten. Burada da mesele yine işe odaklı değil farkındaysanız. Yine şimdiden emin olma meselesi. O işi gereği gibi yapacağına emin olma. Yıkıcı olan mükemmeliyetçiliğin unsurları biraz böyle. Ama mükemmeliyetçilik anlamla temas ederse ve eyleme yönelik bir plan ihtiva ediyorsa buradan çok verimli sonuçlar çıkacaktır.
Eyvallah. Siz anlatırken aklıma şey gelmişti hocam. Bu Viktor Frankl'ın o meşhur kitabı, dünyada belki en çok okunan evet, kitaplarından biri olan bu İnsanın Anlam Arayışı kitabını yazma macerası. Sanki şöyle bir şey duymuştum. Yani kitabın aslında adını bile koymamış. Çok evet, da hani yazarken çok büyük başarılar elde edeceğini düşünmemiş. Hatta çok şaşırmış çünkü çok daha iyi yazdığını düşündüğü, daha başarılı bulduğu kitapları varmış. Ama orada yaptığı bir şey var. Yani onun sonucuna odaklanmadı. Ben öyle bir kitap yazayım ki bu bestseller olsun, birçok dile çevrilsin, çok başarılı olsun diye oturmamak. Ama niçin oturmuş?
Çok güzel. Evet, kesinlikle. O ön sözde bunları çok ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Daha çok emek verdiği ve çok şeyler beklediği kitaplarının bu kadar satış rakamına ulaşamamasına da hayret ediyor hala. Evet. Değil mi? Burada şunun altını çok çiziyor gerçekten. Sonuç aslında benim yapacağım işten bağımsız bir şekilde ilerliyor. Daha doğrusu sonuç benim yaptığım işin dışındaki bazı faktörlerle de ilgili. Onu önceden kestirmek çok zor. Hatta cereyan ettikten sonra adamcağız hala şeye şaşırıyor. Yani ne oldu da hani nasıl oldu bu diye şaşırıyor. Çünkü orada başka faktörler var. Başkalarının beğenisi var. Ya da o işi yaparken ki ortaya çıkan bazı sonuçlar var. O yüzden yolda olmak, yola devam etmek aslında inançtan, motivasyondan çok daha kıymetli. Yolda olmak için de o kitabın sürekli vurguladığı mesele, zaten kitabın ismiyle de alakalı, insanın anlam arayışı, sürekli vurguladığı mesele o işi neden yaptığına dair motivasyonla, o da bir çeşit motivasyon, neden yaptığına dair motivasyonla bağını sürekli diri tutuyordu. Yani ben bu işi şu amaçla yapıyorum ve şöyle biri olmak adına yapıyorum. Bu ve Kitapta birkaç yerde de vurguladığı şey şuydu. Hayat benden şu anda ne bekliyor? Benden beklenen nedir şu anda? Onu yerine getirmekle mükellefim ben. Bu da ayrı bir motivasyon. Ama bu motivasyonda sonuca ilişkin bir netlik yok. Sonucu tayin etmeye yönelik bir tutum yok. Ya da mevcut şartların yıkıcılığını ölçmeye yönelik bir analiz yok. Sadece bu şartlar altında yapılacak iş nedir? Onu gözetme, onu fark etme ile ilgili bir süreç. Ve ona kendini bırakma ile ilgili bir süreç.
Onun çilesini çekmek, çekilecekse o anda o
Evet.
satırları yazmak için oturduğunda elinden geleni vermeye çalışmak. O çileyi çekmek, onun hakkını vermek galiba. Geleceğin o
Evet.
belirsizliklerini belirli hale getirmeye çalışmadan, hesap etmeden. Bu hesabı fark ettiğimizde, olumlu olumsuz sonuçlarla ilgilendiğimizi fark ettiğimizde bir anlayıp bir böyle hani şey tabir var ya hocam çok popüler. Kibarca nazikçe tekrar zihni oraya getirmek
Evet evet
gibi.
evet. Aynen öyle.
Böyle hani
Kibarca.
kendimizi de çok hırpalamadan ya yine aynı şeye düştüm demeden hadi burada hani kalmaya devam edelim. Biraz zihinle sanki bir küçük bir konuşma, ufak bir konuşma yapmaya ihtiyaç var gibi.
Evet. Hani bizde de bunun karşılığı şu zuhurata tabi olma meselesiyle belki bu mukabele edilebilir. Yani olana tabi olma ve olana kendini bırakma bu şartlar altında yapılacak, işte orada yapılacak en iyi şeyi seçmedir mükemmeliyetçilik.
Evet.
Ama ne adına yapacağım ben bunu? Onu fark etmek önemli. Mesela ben işe giderken ne adına gidiyorum? Gerçekten hani beni orada diri tutan ve beni canlı tutan şey birilerine yardımcı olabilme, yol gösterebilme, birine destek olabilme. Ve ben gidersem orada birine destek olabileceğim. Gitmezsem olamayacağım. Orada birine destek olma başkası kadar benim de hayatımı canlı ve güzel tutuyor. Ders çalışmak da bunun ayrı bir versiyonu ya da ne ile ilgileniyorsak. Buradaki anlama temas etmek, bunun manasını anlayabilmek. O yapılan işin bana kattığı şeyi fark edebilmek. Sonuçtan bağımsız bir şey bu. Sonuç çünkü kontrolümüzde değil. Bazen çok çalışıyoruz, istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bazen o kitapta olduğu gibi hani kendi tecrübelerimizden de örnek veririz yani. Bazen bir terapiye çok emek veririz ama danışan bunu karşılığını yansıtmaz. Bazen çok kötü geçtiğimiz bir seansta danışan ertesi seansını sen de yaşamışsındır. Hocam çok güzel oldu, ben şöyle oldu, şöyle bir yol açıldı falan. Bunu bilemiyoruz. O sonuç benim kontrolümde değil. Orada başka faktörler var.
Eyvallah. Kendi tecrübelerimiz derken ben de şeyi hatırladım. Bundan yaklaşık 20 yıl önce böyle bir hevesle ney çalmayı öğrenmeye başlamıştım. Hani şimdi popüler bir şey var ya 20'li yaşlar diye. Ondan sonra şimdi öğrenmeye başladım, ders alıyorum. Bu arada da ustaların şey dinliyorum, kayıtlarını dinliyorum. Bilenler bilir. Yaşayan belki de gelmiş geçmiş en büyük neyzenlerimizden Üstad Niyazi Sayın'ın kayıtlarını dinlerken ya şey dedim kendi kendime asla böyle olamam. Çünkü ben ses çıkarmaya çalışıyorum. Flüt gibi çıkıyor böyle bir değişik bir ses çıkıyor. Onu şu an anlıyorum ben. Bırakmamda çok etkisi olmuş 20 yıl önce. Ya ben asla böyle olamam. İşte çalamıyorum, yapamıyorum. Şimdi tekrar döndüm. Biraz da bu pandeminin etkisiyle yine
Ne
bir
güzel olmuş.
heves, bir motivasyon geldi. Şimdi daha farklı bir gözle bakıyorum. O anda 15-20 dakikalık süre içerisinde kendimi ona vermeye çalışıyorum. Sonuca odaklanmadan. Maksadım,
Eyvallah.
amacım onunla vakit geçirmek biraz.
Eyvallah.
Umarım motivasyonum devam eder. Bilmiyorum.
Anlamla bir temas halinde geç bakalım. Bir de
Evet.
onu de.
Eyvallah. Bu da latifesi olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
Bu konuyu daha çok konuşmak gerek. Bir de böyle ebeveynlik üzerinden, o değer üzerinden belki
Evet
mükemmeliyetçilik,
onun.
mükemmel çocuk yetiştirmek, mükemmel anne baba olmak.
Aa
Bunun
evet.
içerisiyle de bir ara
Aslında
konuşmak lazım diye
çok
düşünüyorum.
çok doğru. Programdan önce biraz bunları da analiz etmiştik ama vaktimiz herhalde ona el vermeyecek.
Evet,
Başka bir programda
evet.
ömrümüz vefa ederse onu konuşalım, evet.
İnşallah hocam. Peki, kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamlık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.